Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kardiyoloji uzmanı doçent doktor Şeref Kul. Şeref hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam? Keyfiniz iyi, sağlık saat yerinde inşallah.
Teşekkürler, çok iyi. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun, sağ olun. Şeref hocam, sizle daha önce de programlar yapmıştık. Dinleyenlerimiz yakından tanıyorlardır zaten sizi. O yüzden evet. Tanışma faslını atlayarak direkt dinleyenlerimizden gelen soruları arz ediyorum size.
Peki, tabii ki.
Özellikle de böyle natürliteyi bozmadık. Gelen ağızdan biz de aktarıyoruz. Soru direkt şöyle başlamış. Hocam, panik atak mı geçiriyoruz yoksa kalpte sıkıntı mı var, anlayabilir miyiz? Birkaç kez gittim, kalp sağlam çıktı hamdolsun. Ama bu manada bir panik atak mıdır, bir kalp problemi midir? Muhtemeldir ki panik atakların en sık veya en korkulan semptomu kalple ilgili olanlardır tahmin ediyorum.
Evet.
Dinleyenlerimize nasıl yardımcı olur Şeref hocam?
Tabii panik atakta da göğüs ağrısı, çarpıntı, boğulma hissi, baskı hissi vesaire olabilir. Onun için önce bir muayene olmak gerekiyor. Muayenede kalp temizledilerse, yani efor testi, işte kalp ultrasonu, ekosu, EKG'si vesaire muayenesi temizse rahat rahat hayatlarına devam edebilirler. Korkulacak çok bir şey yok demektir. Ama bu demek değildir ki tabii ki sigarayı bırakmayacak, kilosunu vermeyecek, diyetine dikkat etmeyecek. Bunları her zaman yapacak. Ama diğer türlü sağlam dedilerse kalp normal rutin hayatına devam edebilir. Anlamanın yolu kolaydır. Muayeneyle ve birkaç tetkikle kolayca anlaşılabilir.
Peki hocam, bence sıkıntı şu aslında bu soruda. Gündüz vakti böyle orta karar gelmiş bir kalp sıkıntısı acile rahatlıkla ulaşır. İşte uzman hekimlere danışılır, iş görülür. Ama gecenin 3'ü acaba acile gitmeye değer mi değmez mi? Böyle bu konuda bir yol gösterecek püf noktası bir şey var mıdır?
Hocam şöyle, yani bir hastada panik atak varsa o muhakkak bir şekilde acile gidecek. Hem panik atak tanısını koymak için hem kalpte bir şey olmadığını.
Görmeden rahatlamaz aslında.
Görmeden, yani rahatlamaz, doktor da rahatlamaz. Hani şimdi gelse birisi bana anlatsa muhakkak görmek isteriz. Yani o bir kere hem kardiyolojiye hem acile hem gereğinde psikiyatriye bir gidecek. Onlar teşhis koyacak. Yoksa benim şuradan diyebileceğim şu varsa bu varsa falan diye böyle net biraz yanlış yönlendirme olur.
İlk sefer için kabul ettik hocam. İlk seferinde evet. Panik halde geldik acile. Ama haftada bir oluyorsa ne yapacağız?
Abi haftada bir oluyorsa panik atak teşhisi konulduysa ilaçlarını
artık
alıp
psikiyatri devam edecek.
Psikiyatri devam. Kalpte sağlamsa çok korkacak bir şey yok.
Peki sağlamı, hani hiçbir zaman %100 olmaz bu işin ama hasta geldi, ameliyat ettim ve şu tetkiki yaptım. Bunlar normalse %100 normaldir dediğiniz preliminer şeyler nedir Şeref hocam?
Hocam kalple alakalı, şimdi bir kere hastanın yürürken, şimdi bir acil durumlar var. Acil durumlar zaten hasta kalp krizi geçiriyordur. Muhakkak bir şekilde acile gelir, kardiyoloji gelir, anjiyo alırız, damarları normaldir ya da değildir. Acil durumlar böyle, ama diğer durumlarda eğer hastanın yürümesi rahatsa, yani yol yürürken, merdiven çıkarken göğsünde ağrı, sızı, yanma, nefes darlığı vesaire yoksa, en azından 2-3 kat merdiveni çok rahat bir şekilde çıkıyorsa çok korkacak bir şey yok demektir. Bunun, bu hastanın kalp damarlarında darlık dahi olsa, biz bu hastanın ve darlığını açsak dahi, stent taksak, balon yapsak, bypass yapsak, bu hastanın hayat kalitesine ve ömrüne bizim çok bir katkımız olmaz. Dolayısıyla hasta eğer bunları çok rahat bir şekilde yapabiliyorsa, günlük aktivitelerini yapıyorsa, yürürken bir sıkıntısı yoksa rutin hayatına devam etsin deriz. Diğer türlü acil durumlar da zaten bir şekilde muhakkak gelmek zorunda ve biz anjiyomuzu vesaire yapıp teşhisimizi koymak zorundayız.
Ha, anjiyografiye kadar gidelim temizlemek için diyorsunuz.
Bazı durumlarda, yani acil durumlarda çoğu zaman anjiyografiye kadar gideriz. Acil olmayan durumlarda anjiyo yapmadan işte efor testine sokarız, hastayı koştururuz veya nükleer tetiklerimiz vardır. Damarından bir madde veririz, kalbinde tutuluyor mu tutulmuyor mu, damarında tıkanıklık var mı yok mu, indirekt olarak anlarız veya bir tomografi cihazına sokarız. BT koroner anjiyografi deriz biz buna. Orada da damarlarını aşağı yukarı görürüz. Temizse bir şey yoktur. Şüpheliyse veya darlık varsa biz yine anjiyografimizi yaparız.
Peki yapıldı. Artık anjiyografiye kadar gitmeye ikna etti hastamız sizi.
Evet.
Hepsi temiz temiz temiz. Buradan sonra arkadaş bir daha da bana gelme diyor musunuz?
Bir daha da gelme şöyle. Tamamen damarlarını temiz saptadığımız hastamız neredeyse yok gibi. Çünkü 5 yaşında dahi böyle damarlarda, sizler de bilirsiniz çocuk
evet.
Doktor olarak, plaklar başlıyor. Kalp krizinde de bu plaklar yırtılabiliyor. Yani bunlar böyle asfalttaki yamalar gibi, üzerinden tır geçiyor, kar yağıyor, dozer geçiyor, plaklar kalkıyor, yamalar kalkıyor otoyolda, hani çukurluk oluşuyor. Onun üzerine pıhtı biniyor, damar aniden tıkanabiliyor.
Hiç yani, kimsenin garantisi yok
hiç
zaten.
Hiç kimsenin, yani biz bugün anjiyo yaptık, damarların temizledik. Dediğim gibi hepsinin en azından ufak tefek plaklar var. Bu hastanın yarın kalp krizi geçirmeyeceği manasına kesinlikle gelmiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Özellikle yapmak istediğimiz risk faktörlerini azaltıyoruz. Sigarası, diyeti, tuzu
kilosu.
Az yiyecek, yağlı, börek, çörek, hamur işi, makarna, pilav vesaire yemeyecek, yürüyüşünü yapacak, sporunu yapacak, stresten uzak duracak, işte zeytinyağlı yiyecek, katı yağ yemeyecek vesaire gibi bunları yaptığı sürece ve biz de ileri bütün tetkiklerini yaptık, bundan sonra yapacak bir şey yok dediğimiz sürece aslında rahat rahat hayatını sürdürecek. Tabii hiç kimseye sen bir daha bana gelme demiyoruz da o damarlarındaki duruma göre ve hastanın risk faktörlerine göre periyodik aralıklarla kontrole çağırıyoruz.
Peki işin psikiyatri boyutunda sizin alanınız değil ama ilaç kullandıkları zaman rahatlıyor mu sahiden bu hastalar? Acile gelme sıklıkları azalıyor mu?
Tabii ki yani panik atak vesaire gibi şeyler varsa muhakkak bazı hastalarımız var ki her şeyi yapıyoruz. Anjiyo dahi yapıyoruz. Hala benim ağrım var diyor. Şuyum var, buyum var. Çarpıntım var diyor. 24 saat bir hafta aletler takıyoruz. Bir şey çıkmıyor. Bunları bu sefer rahatlatıcı bir takım ilaçlar vermek için yönlendirmek zorunda kalıyoruz.
Eyvallah. Sonra
psikiyatri... Hastalar çok rahatlıyor gerçekten.
Enteresan. Ben hani bugüne kadar çok dikkat etmedik herhalde buna ama psikiyatrist arkadaşlar panik atak meselesi konuşulacak artık.
Kesinlikle konuşmak lazım. Toplumumuzda yani artık sinir, stres vesaire, trafik. Hakikaten insanlar çok stresli. Yani illa panik atak tarzında bir tanı da olmayabilir ama hani günlük aktivitelerini bozan bir şekilde stres, anksiyete çoğu hastada oluyor. İlla panik atak olmasa da bunlar da çarpıntıyı, göğüs ağrısını vesaire tetikliyorlar. Bunların da tedavisini illa ilaç manası değil ama manevi tedavi vesaire ikimiz zamanında faydalı olabiliyor.
İlgili mercilere sevgi uygundur.
Kesinlikle.
Peki. İkinci soruya geçiyorum Şeref Hocam. Bu sefer gayet genel bir soru. Kalp kapakçığı çökmesi nedir? Ne demektir? Ne anlamı vardır? Kalp kapakçığı çökmesi.
Kalp kapakçığı çökmesi dediğimiz muhtemelen mitral kapak prolapsusu dediğimiz, Türkçesinde zaten çökme diye tarif ediliyor. Daha çok genetik bir kavram. Kapakçık biraz kalbin kasılması esnasında çökerekten kan kaçırıyor. Gençlerde olan ve genelde yaş ilerledikçe düzelen bir tipi var. Aksine biz bunu kalp ultrasonu yapınca görüyoruz. Aksine böyle ilerleme potansiyeli olan bir durum var. Önemli midir? Genelde önemli değildir. İşte biraz çarpıntı, göğüs ağrısı vesaire gibi şikayetleri yol açabilir. Orada biz periyodik aralıklarla kalp ultrasonumuzu yani ekokardiyografimizi yaparaktan kapakçık ne kadar çöküyor ve kaçak ne kadar var onu takip ediyoruz. İleri dönemde İleri düzeyde kaçak varsa tabii ameliyata kadar gidebiliyor.
Peki
ama genel olarak toplumda çok sık gözüktüğü için
ne hani kadar? Genel olarak %30 diye kalmış aklımda.
Yani %15-20'ler civarında gözüküyor yani ciddi olabilir.
Fazla.
Ciddi fazla.
Ki çoğu tesadüfen fark ediliyor.
Fark ediliyor. Yani genel olarak toplumun hepsine bakacak olursak genel olarak önemsiz diyebiliriz ama ameliyata kadar giden vakalar var. Biz onun kalp ultrasonunu yapınca
sebebi biliniyor mu hocam?
Bilinmiyor. Bir takım hastalıklarla eşlik ediliyor, işte Marfan'dır vesaire gibi onlarla
kolejen
sık gözüküyor. Evet, onlarla sık gözüküyor, bir sebebi yok.
Muayenede üfürüm falan bir şey verir
tabii
mi?
Tabii muayenede üfürüm var, işte klik dediğimiz bir ses, üfürümümüz var. Onu biz şüphelendiğimiz zaman ekokardiyografi yaparaktan kesin tanıyı koyuyoruz.
Peki bu süre zarfında mesela git 6 ayda bir gel yetmezliğin veya kaçan düzeyine mi bakalım diyoruz?
Evet, hafif kaçaklar varsa en az 2-3 sene rahat olabilir. 2-3 sene sonra gel ekonu yapalım diyoruz. Orta kaçaklarda 1 sene ama ciddi kaçak varsa ve o an ameliyata indikasyonumuz yoksa en azından bir 6 ay sonra gel tekrar kalp odacıkları büyümüş mü, şikayeti oluyor mu vesaire gibi şeylere bakaraktan ameliyat öneriyoruz veya
peki,
takip ediyoruz.
Peki 6 ayda bir takiplerde gidişat kötüye ise ameliyat mı öneriyor?
Ameliyat.
Ameliyatını kapak mı değişecek?
Kapak değişecek veya tamir olacak. Orijinal kapağı tamir
peki,
olacak.
Peki bu ağır vakaları hariç tutarak günlük aktiviteye engel olur mu? İşe güce mani olur mu? Spora engel olur mu?
Genel olarak olmuyor ama bazı vakalarda hakikaten çarpıntısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi hastalar ürün şikayetleri oluyor. Bu durumda da biz beta bloker dediğimiz kalbi rahatlatıcı, kalp hızını azaltıcı, daha az enerji kullanmasını sağlayan ilaçlar veriyoruz. Onlardan epey fayda görüyorlar ve normal aktivitelerine devam ediyorlar. Yani genel olarak bakacak olursak çok önemli bir hastalık değil. Hayat kalitesini de genel olarak bozmuyor.
Etkilemez peki.
Evet.
Hocam şimdi az önceki sorunun bir devamı veya daha geniş veya genel başlığı gibi bir sorumuz var. Kalp kapağındaki kaçağın tedavisi olur mu? Olur. Bunu ben de cevaplıyorum. Buyurunuz.
Evet. Az önceki dediğimiz şey gibi yani kapak...
En basiti prolapsus olmak üzere.
Evet. Kapakçıktaki kaçakların birçok sebebi var. En sık sebebi de az önce bahsettiğimiz kalp kapağında çökme. Onun haricinde romatizmal hastalıklar var. Kalsifikasyon dediğimiz ileri yaşlarda artık kapaklarda dejenerasyon, kalsiyum, kireçlenmeye bağlı durumlar var. Ve birçok sebep var. Bunların sebebine göre hafif, orta ya da ciddi kaçaklar olarak sınıflandırıyoruz. Hafif ve orta kaçaklar varsa genelde bunları takip ediyoruz. Ama ciddi kaçak varsa, özellikle de hastanın şikayeti varsa, kalp odacıkları da büyümüşse, kalbin kasılma fonksiyonları da düşmüşse bunlara ameliyat gerekiyor. Yani tamamen şiddetine göre. Ama biz bir hastaya ekokardiyografi yapıp kapağında kaçak yok dediğimiz bir hasta da hemen hemen yok gibi diyerekten dinleyicileri rahatlatmak istiyorum.
Bu çok mühim bir cümle oldu ama Şeref Hocam.
Evet, böyle bir hastamız hemen hemen yok. Bende de var, sizde de muhakkak vardır. Yani herkeste ufak tefek kaçaklar var. Asla böyle tamamen bir sızdırmamazlık durumu yok. Dinleyicilerimiz bunu dinleyip rahat olsunlar. Dediğim gibi ciddi kaçak varsa muhtemelen ameliyata bir şekilde gidecektir. Orta dereceli kaçakları iyi takip etmek lazım. Hafif kaçaklar hemen hemen herkeste var.
Ameliyatsız bir çözüm yok ama.
Ciddi bir kaçak varsa açık ameliyat var ya da biz artık kapalı yöntemlerle işte hastanın anatomisi uygunsa mitral klip vesaire gibi yöntemlerle de kapalı bir yöntemle kasık damarından girerekten
tedavimiz. Anjiyografi yapar gibi.
Evet, anji yapar gibi mümkün.
Peki, teşekkür ediyoruz Şeref Hocam.
Rica ederim.
Şimdi aslında bu soru bize de gelmiş ama ileri yansıması olarak size soralım. Çocuklardaki kalp üflemesinin sebebi nedir? Etkileri ne kadar sürer? Ciddi bir şey midir? Biz çocuk programlarında bunu ayrıntılı konuştuk. Çocuklarda kalp üfürümleri diye ama evet, uzun dönemde ne olduğunu bilmeyiz. Size kalır ihale genellikle. Üfürümle gelen bir çocukta neler olabilir? Masum üfürüm olabilir, hiçbir önemi yok. Kalp kapaklarında darlık, genişlik vesaireler olabilir. Bunlar ileri vadede nasıl takip edilir hocam? Ciddiyeti nedir, önemi nedir?
Hocam şöyle, hastada bizim daha çok gördüğümüz bir genetik sendromlardaki kapaklara bağlı kaçaklar veya darlıklar. İkincisi, çocukluktan beri gelen romatizmal bir şey var mı, yok mu? Mesela hasta çocukluğunda 5 ile 15 yaş arasında biliyorsunuz akut romatizmal ateş geçirdiyse ve bu kalp kapaklarını tuttuysa erken dönemde kaçak şeklinde, ileri dönemde kapaklarına darlık şeklinde karşımıza çıkabilir.
Bunların hepsi üfürüm olarak muayenede fark edilir.
Üfürüm olarak muayenede fark edilir. Bu tamamen kalp kapağını hastalık ne kadar etkiledi, ne kadar yani eklemini çok etkileyebilir, başka yerlerini ve kapakçığını da hiç etkilemeyebilir veya çok ciddi etkileyebilir. Ciddi etkilediyse dediğim gibi yetmezlik ya da darlık şeklinde gelip biz tedavimizi yapıyoruz. Aynı şey genetik hastalıklar için de önemli. Kalp ultrasonu yaptığımız zaman ne kadar darlık, kaçak vesaire var ona göre bakıp hastalığın ciddiyetine göre bir tedavi yolumuzu çiziyoruz.
O zaman ben şöyle toparlayayım. Çocukluk çağında da duyulan üfürümler bazıları masum üfürümdür. Tamamen selimseyelidir, kendiliğinden geçer. Geri kalan kısmının bazıları kalp kapaklarındaki problemlere, darlıklara veya yetmezliklere bağlı olabilir. Bunlar da müstakil bir hastalık olmaktan ziyade normal yetişkin çağdaki kapak hastalıklarının bir örneğidir. Evet. Kapağın durumuna göre, kaçağın durumuna göre, yansımalarına göre klinikteki bir tedavi ve takip planı yapılır. Ama herhalde üfürüm duyduğumuz 10 hastanın 100 hastanın biri bile bu duruma gelmiyor tahmin ediyorum.
Kesinlikle çocuk olayını tabii ki siz daha iyi bilirsiniz ama mesela gençlerde böyle biz 16 yaşından sonraki hastaları erişkin kabul edip bakıyoruz. Yani 16-17 yaşındaki bir hastada da üfürüm duymadığımız neredeyse yok gibi. Onu da söylemekte fayda var. Çünkü bu kanın hızlı akmasına bağlı masum bir üfürüm. Özellikle pulmoner odakta aortodan da sistolik üfürümler dediğimiz üfürümleri duyuyoruz. Yani genel olarak söyleyecek olursak hastalarda üfürüm deyince korkmasınlar. Ben 16 yaşından sonrasına bakıyorum neredeyse yok gibi. Tabii dinlemeyle.
Herkeste üfürüm var.
Hemen hemen herkeste bir şekilde bir üfürüm var. Çoğu masum üfürümdür. Özellikle hastanın şikayeti var mı? Ailesinde böyle bir hastalık var mı? Romatizma geçirdi mi çocukluğunda? Büyüme problemi var mı? Vesaire gibi şeyleri göz önünde bulunduraraktan tedavimizi yapmalıyız ve takip etmeliyiz.
Şimdi Şeref Hocam gene böyle enteresan güzel bir soru var. Ama artık zaten standart her şeyi konuştuğumuz için bu tip sorular bize daha cazip geliyor. Bilmem nasıl yorumlayacaksınız. Kalp ameliyatı geçiren kişiler neden genel manada daha sinirli oluyorlar? Eskiye göre daha sinirli oluyorlar. Bunun bir açıklaması var mıdır?
Yani açıkçası böyle bir şey yok. Aksine
bilimsel veri yok.
Veri kesinlikle yok. Tam aksine böyle sonuçta bir hastalık olmadan insanlar bir daha hırslı oluyor. Böyle dünyada işte şunu da yapayım, bunu da yapayım. Çat diye ondan sonra bir kalp krizi geçiriyor. Veya biz bir şekilde rutin muayene sırasında kalp darlık tespit ediyoruz. Balon yapıyor, stent veya bypass.
Ölüm hastalar, de var diyorsunuz aslında.
Evet, hastalar aksine bunu gördükten sonra daha bir sakin, daha bir az hırslı
oluyorlar.
Tam tersi yani böyle şeyden ziyade, stresliden ziyade, sinirden ziyade bizim gördüğümüz daha çok sakinleşiyorlar.
Peki bunlar şu var mı hocam? Çok fazla hasta yoktur tabii elinizde ama kalp nakli yapılmış hasta. Bunlar da böyle kalbi alınan kişinin fıtratına meyil, karakterine meyil oluyor mu? Yani bilimsel olarak veya görüntüsel olarak?
Böyle bir şey yok. Tabii kalp nakli Türkiye'de çok çok yapılan bir durum değil. Benim gördüğüm nadir hastalıklarda da böyle bir karakter değişimi olduğunu görmedim ben.
Kalp naklediliyor ama huy nakledilmiyor diyorsunuz.
Evet, belki beyin nakli olsa olurdu ama.
Ama herhalde şöyle bir şey de var. Dediğiniz çok doğru. Yani belli bir noktaya kadar kalp problemi görünce insanların gerçekten hayata bakış açıları belki daha düzgün, daha doğru oluyor. Nelerin önemli, nelerin önemsiz olduğunu daha iyi idrak ediyorlar. Bu manada sizin dediğiniz gibi sakinleyenler de oluyordur ama ya arkadaş ölüm de varmış deyip strese girenler de çıkıyordur tahmin ediyorum.
Muhakkak tabii ki bunlar da muhakkak çıkıyor.
Yakınından geçenler için
evet,
özellikle.
Kesinlikle.
Şimdi Şeref Hocam yine genel bir soru var ama artık nasıl toparlarsanız. Hangi hastalıklar kalp krizi gibi belirtiler gösterir? Yani evet. Kalp kriziyim zannettim ama değilmişim aslında mışım, neymişim? Evet.
Bunu şöyle düşünmek lazım. Kalp göğüs kafesinin içinde bir organ. Bu göğüs kafesinde ve çevresinde ne varsa bu organı ilgilendiren her şey kalp krizi belirtisi verebilir. Mesela ne var? Akciğer var. İşte akciğerde zatüre geçirdiyse bir hasta göğüs ağrısı olabilir. Veya işte trakea, bronşit, işte KOAH'lar, astımlar, işte göğüs kafesindeki kemiklerde sıkıntılar, kostokondrit dediğimiz hastalıklar, kırıklar. Ne
basit,
varsa
basit soğuk algınlıkları.
Tabii ki soğuk algınlık ne varsa göğüs ağrısı yapıp kalp krizine benzer belirti verebilir. Ama burada biz birkaç şeyi asla atlamamamız gerekiyor. Bunlardan birinci atlamamamız gereken mide ağrısı varsa bir hastanın mide ağrısı varsa asla bu tamamen mide ağrısı deyip yani bunu hekim arkadaşların da bilenler tabii ki bilir göndermemek gerekiyor. Mide ağrısı epigastrik ağrısı olan bir hastaya muhakkak bir EKG çekmemiz gerekiyor. Yani kalp krizi mide ağrısı şeklinde gelebilir. Dinleyicilerimizin belki buradan alması gereken en önemli ders bu. İşte zatüresi varsa öksürüğü olacak. Kemik ağrısı varsa üzerine bastırınca ağrısı olacak. Bunları bir şekilde anlar da mide ağrısında biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. İkinci kalp krizine benzeyen aort diseksiyon dediğimiz aort yırtılması.
En şiddetli
ağrı hemen hemen budur. Çok şiddetli yırtılır tarzında bıçak saplanması tarzında ağrısı olur sırtında, göğsünde, karnında vesaire. Üçüncü çok çok önemli bir hastalık pulmoner emboli dediğimiz akciğer damarlarına pıhtı atması. Bu durumda da göğsünde ağrı, çarpıntı, morarma, bayılma gibi şikayetlerle gelebilir. Yani ciddi hastalıklar bu saydığım hastalıklar bunları doktora gitmeden çözemez. Ama daha basit hastalıklar işte soğuk algın zatüredir vesairedir. Bunlara dikkat etmek lazım. Tekrar vurguluyorum mide ağrısını asla böyle boş geçmemek lazım. Bir EKG'sini en azından çekip hastanın şikayetlerini dinlemek lazım.
Daha sonra başımız ağrımasın diyorsunuz.
Evet.
Şimdi uzunca bir sorumuz var ama kolay cevaplanacak bir soru gibi Şeref Hocam. Her geçen gün kalp krizi yahut rahatsızlığı geçirenlerin yaş ve durumları bizi daha da şaşırtıyor. Genç yaşta olanlar, iyi kondisyona sahip sporcular, kilo problemi olmayan kimseler. 3 nokta.
Evet.
Bu durumda kaç yaşından sonra ne sıklıkta ve hangi kontrolleri yaptırmak kalp sağlığımız açısından faydalı ve yeterli olacaktır?
Evet şimdi şöyle söyleyeyim, sporculardaki olay biraz daha farklı. Bunu belki ayrıntılı konuşmak lazım. Sporcular bildiğimiz manada kalp krizi geçirmiyorlar. Evet medyada vesaire biz bunu kalp krizi diye bize lanse ediyorlar ama buradaki olaylar bunun en sık sebebi hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz doğuştan kalp kaslarındaki kalınlaşmadır. Sporculardaki genç
yaşlarda ani ölüm,
ani ölüm evet. Görüyoruz işte en ünlü takımların futbolcuları halı sahada böyle küt diye yığılıyorlar ve geri döndürülemeyecek şekilde ritim bozukluklarına sebebiyet veriyor ve ani ölüm oluyor. Bu sporculardaki olay biraz daha farklı. Ama yaşın gençleşmesi evet gerçekten artık son yıllarda biz kalp hastalıklarını daha erken yaşlarda görüyoruz. Ama sadece kalp hastalıklarını mı? Mesela kanserleri öyle değil mi? Kanserleri de çok erken yaşta görüyoruz. Bu muhtemelen beslenmeye, stres düzeyinin artmasına, sigaranın vesaire daha çok çabuk ulaşılabilir olmasına, yediğimiz içtiğimize risk faktörleri bir şekilde artıyor hayatımızda. Risk faktörleri arttığı zaman da biz bunları daha erken
bize
bir zamanda görüyoruz.
Mu?
Evet kesinlikle. Şimdi kontrollerimizi ne zaman yaptıralım, nasıl yaptıralım?
Standart risk faktörü olmayan
hiçbir risk
arkadaş.
Faktörü olmayan bir hastada esasında işte kılavuzlara bakarsak Amerikan kılavuzları biraz daha maddi yönü ağır basan kılavuzlardır. 40 yaşından sonra işte 5 yılda bir falan kolesterolünü baktır der hiçbir risk faktörü ama ben bunu kesinlikle önermiyorum. Hiçbir risk faktörü olmasa dahi yani hayatın herhangi bir döneminde bizi dinleyen izleyiciler 15 yaşında da olsa 25, 35, 40, 50 neyse hiç doktora gitmedilerse muhakkak gittirsinler. Kolesterollerini, şekerlerini, işte karaciğer enzim, böbrek tahlillerini vesaire. Artık Türkiye'de özellikle sağlık ucuz, ulaşım kolay, doktor ulaşım kolay, aile hekimleri vesaire var. Muhakkak bir genel rutin tetkiklerini yaptırsınlar derim. Bu rutin tetkiklerin neticesinde her şey tamamen normalse işte biz bu kılavuzdaki şeyi uygulayabiliriz. 40 yaşından ama biz onu 30'a indirebiliriz. Genelde de hastaları o şekilde açıkçası ben yönlendiriyorum. Hiçbir şeyin yoksa 30 yaşından sonra 3-5 senede bir yine de baktırmakta fayda var. Ama ailesinde kalp hastalığı olan, şekeri olan, kolesterolü olan, erken yaşta aniden ölen bir hasta varsa, kendisi çok kiloluysa, sigara içiyorsa, bu gibi şeyleri varsa bir an önce bunları yaptırıp ve kendi hastalığını saptadığımız düzeye göre tedavisini yapıp kontrollerini yapmakta fayda var. Şunu söylemekte fayda var. Şeker meker falan tabii herkes biliyor. Ailesinde şeker olan çıkıyor. Şekeri olan bir şekilde açığa çıkıyor. Eğer de olsa, geç de olsa. Ama benim kardiyolog olarak buradan vermek istediğim mesaj, ailenizde anne baba, kardeş veya çocukların bir şekilde kötü kolesterolünüz 200'ün üzerinde ise bu %50 ihtimalle genetik aktarılan bir hastalıktır. %50 ihtimalle.
Birinde varsa herkes gitsin.
Birinci derece akrabalarda kötü kolesterol 200'ün üzerinde ise sizde de olma ihtimali en az %50. 300'ün üzerinde ise %80-90'lara çıkıyor bu. Hmm. Bir kardiyolog olarak buradan en önemli mesajımız bu olabilir. Dediğim gibi şeker meker bir şekilde çıkıyor da kötü kolesterol yüksek olması hiçbir belirti vermiyor, ancak kalp kriziyle vesaire belirti veriyor. Burada ailesel hiperlipidemi dediğimiz ailesel aktarılan bir genetik bozukluk. Bunlarda karaciğer kötü kolesterol temizleyemiyor ve kanda artıyor. Ve ailesel hiperlipidemili bir birey varsa ve tedavi almadıysa 50 yaşına kadar kalp krizi geçirme riski %50.
Çok
%52 hastanın birisi yani 50 yaşına kadar kalp krizi geçiriyor. Onun için bu kolesterol olayına dikkat edelim. Ve bir mesaj daha vermek gerekirse, televizyonda bir takım spekülatif açıklamalar yapan böyle kendisini
gereksiz şahsiyetler
var. Hiçbir bilimsel veriye dayanmadan konuşuyorlar. Lütfen bunlara aldanmayalım. Maalesef bazı hastalarımız bunlara aldanaraktan kolesterol ilaçlarını kesiyorlar ve mevcut kalp damarlarındaki darlıkların daha arttığını görüyoruz. Stent taktıysak aniden tıkanmalar görüyoruz. Asla bunları aldırmasınlar. Şu an bilimsel veriler kolesterol ilaçlarını kullanmanın kalp hastalığını önlediği yönündedir. Aksi bir veri çıkarana kadar biz bunu uygulamak zorundayız. Hastalarımız buna dikkat etsinler.
Şeref Hocam, sorulara devam ediyoruz ama çok hoş bir yerde kalmışız. Şimdi biz prensip olarak gelen soruları olduğu gibi naklediyoruz. Yine bir sorumuz var ama buna ait gerçekten bir şeyler bekliyoruz sizden. Tamam, siz kalbin maddi kısmının doktorusunuz. Evet, kalbi besleyen damarlar, kalbi etkileyen metabolik durumlar, oksijenasyon gibi. Ama bir de kalbin manevi boyutu var. Malumunuz radyomuzda sloganı Kalbin Sesi Erkam Radyo. Ama biz bu tik tak sesini kastetmemiş abilerimiz muhtemelen bu sloganı belirlerken. Kalbin maddi boyut sağlığı ile manevi sağlığı arasında bir ilişki var mıdır diye olabildiği kadar genelleştireyim ben soruyu, ama soru şu: namaz kılan insanın kalbi ne için titrer? Cezbe halinin biyolojik mekanizması nedir? Buyurunuz hocam, sizi ilgilendiren bir şey var mı?
Şimdi şöyle, kalbin, daha doğrusu insanın manevi yönü kesinlikle kalp hastalıklarını etkiler. Son dönemde
manevi yönü maddi yönünü etkiler. O tamam,
evet,
hocam.
Evet, etkiler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmayı geçen gün Teddy'den dinledim. Oranın, o çalışmayı yapan birisi anlattı. 75 yıl boyunca hastaları takip etmişler hocam. Yani bu hani böyle dünyada çok olabilecek bir de, ancak Amerika'nın Harvard Üniversitesi'nde oldu. 75 yaşından
mümkün değil.
Mümkün
ya.
Değil.
75 ay yapsak bir çalışmayı muhteşem diyor.
Evet, sanıyorum 400-500 hastayla başlamışlar. Şu an 60 tane hastaları kalmış. Hepsi vefat etmiş tabii. Evet. Kalan hastalar da 90 yaşlarında.
Çalışmaya başlattıklarında 5-10 yaşında mıymış bu hastalar yani?
Yani 20-30 yaşlarında başlamışlar. 1920-1930'lu yıllarda vesaire başlamışlar. Tabii bir kısmı vefat etmiş. Şu an 90'lı yaşlarda böyle 50-60 tane hastaları kalmış.
Muhtemelen birkaç yılda bitecek hastalar.
Evet, zaten. Birkaç yılda bitecek. Şunu şey yapmaya çalışmışlar. Hangi hastalar, insanlar daha uzun yaşar? Acaba bunun mekanizması nedir? Burada tabii birçok faktörü değerlendirmişler. Buldukları en net sonuç şu: insanlarla iyi ilişkiler kuran, sosyal boyutu çok iyi olan insanların çok uzun süre yaşadığını tespit etmişler.
Aslında çok insanla ilişki kurarsanız derdiniz çok olmaz mı Şeref Hocam?
Değil, tamamen bu paylaştıkça dertler küçülüyor, sevinçleri paylaşıyorsunuz, dertleri paylaşıyorsunuz. Bunlar tamamen küçülüyor. Aksine sosyal olarak izole kalmış insanların dertleri büyüyor veya olmayan dertleri kendilerine dert ediyorlar, daha da büyüyorlar. Stresleri artıyor ve bunların hepsi kalp hastalığını arttırıyor. Ya bu çalışmayı çok çok önemsedim. Böyle bir çalışma da kolay kolay yapılamaz zaten.
Peki, 75 şimdi bu kadar mı hocam mesela? Yani insanlarla iyi ilişkiler kuralım, topluma karışalım, insanlarla birlikte olalım.
Evet hocam, sonuçta bu Amerika'da yapılan. Amerika'ya tabii ki biliyoruz manevi yönü. Tabii ki ben koskoca Amerikan halkına böyle bir kalemde ya da bir sözde şey yapacak değilim ama.
Manevi sonuçta yönü vardır da doğu kaynaklardan besleniyor mudur? Soru işareti
evet, bu. Evet doğru, yani onların bulduğu sonuç bu. Ha biz bunu kendimize nasıl dönüştürebiliriz? Manevi yönümüzü kuvvetli tutarsak, insanlarla iyi ilişkiler kurarsak, yardımsever olursak vesaire, kalp hastalıklarının kesinlikle çok ciddi derecede azaldığını söyleyebiliriz.
Peki teşekkür ediyoruz hocam. Böyle çok tıbbi olmayan bir soru, gayet tıbbi bir cevap verdiniz. Evet. Bir dinleyicimizin damarlarında 2 milimetre çapında kalsifik plak tespit edilmiş. Bu ne anlama geliyor? Tedavisi var mıdır? Yaşam kalitesini etkiler mi? Bir kere hangi damar yazıldı? Kalp damarı mı kastedilmiştir hocam?
Kalp damarı kastedilmiştir. Biridir. Muhtemelen tomografide, BT koroner anjiyografi dediğimiz tomografide hocam, bunlar işte 2 milim plak, 3 milim plak vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Genelde az önce de bahsettiğim gibi anjiyo yapıp plak saptamadığımız hasta hemen hemen yok gibi. Her hastada var. Burada risk faktörlerini azaltması gerekecek hastanın. İşte sigara, kilo, yiyecek içecek vesaire. Normal şikayeti yoksa önemli değil. Ama şikayeti varsa ona gerçek konvansiyonel anjiyografi dediğimiz bizim işte kasık damarına ya da kol damarından yaptığımız anjiyoyu yapıp en net bir şekilde görmek lazım. Ama şikayeti yoksa rutin hayatına devam edelim. Risk faktörünü azaltmasını öneririz.
Şimdi çok standart bir cevap verdiniz Şeref Hocam ama ben sanki tabii dinleyenlerimiz sadece sesinizi duyuyor. Böyle jest ve mimiklerinizden ya bu işte nereden çıktı? Bu BT anjiyoya bir şey var mı sanki?
Yok hocam, BT anjiyo bizim de işimizi rahatlatan bir yöntem. Sonuçta bizim yaptığımız anjiyografinin %1 civarında ciddi komplikasyonları var. Bazı hastalarda biz bu komplikasyon riskini almamak için BT anjiyografi çektirip, BT anjiyografi şöyle bir şey.
Seçilmiş yani hastalarda mı?
Seçilmiş hastalarda tomografi şöyle bir şey. Bir şey yok diyorsa %99 bir şey yoktur.
Çok güzel.
Çok güzel. O şekilde rahatlıyoruz. Ama bir şey var diyorsa o gerçekten var manasına gelmiyor.
Abartılı pozitiflikleri var diyorsunuz.
Evet, işte kalsifikasyon o darlık gibi gözüküyor. Kireçlenmeyi falan o şekilde görüyor. Bu hastalara bizim normal anjiyografi yapmamız gerekiyor.
Radyasyonunu önemseyelim mi hocam?
Radyasyonunu önemseyelim kesinlikle. Özellikle genç yaşlarda çok önermiyoruz. Daha çok bunlar da efor testi vesaire gibi testlerle mümkünse hastalığı ekart edelim.
Ama şimdi hocam benim aklıma direkt şu geliyor. Programın başına bir atıfta bulunacağım. Panik atak hastaları. Özellikle genç yaştır, orta yaştır bu hastalarımız. Şimdi anjiyografi gelip size dese ki Şeref hocam ben illaki bir anjiyografi istiyorum. Yaptırmazsanız hayatta gitmem buradan. Ya arkadaş yapmıyorum. Sen endikasyonun yok, hak etmiyorsun dersiniz. Ama tomografide böyle bir şey yok biliyorsunuz. Rastgele bir doktorun istek kağıdıyla özel merkezler bu bile olmaksızın yat kardeşim çekelim bir tomografi. Over diagnosis olacak direkt.
Kesinlikle böyle olacak. Yani sonuçta hasta rahatlamıyorsa yapacağımız bir şey yok. Ama bilimsel olarak biz radyasyon veren şeyleri en son düşünmemiz gerekiyor.
Özellikle burada hasta özellikle,
evet, özellikle hasta bayansa ve özellikle ailesinde meme kanseri öyküsü varsa çok çok önemli. Bu sadece kalple alakalı tomografi için değil, her şey için, akciğer tomografisi, beyin tomografi vesaire, bunlara lütfen dikkat etsinler. Ailesinde meme kanseri olan hastalar mümkün olduğunca radyasyondan, bayan hastalar uzak dursunlar.
Yani burada durup dururken kalp sağlığımı garantiye alacağım derken hiç sizi ısırmayacak bir köpeğin havlamasına neden oluyorsunuz.
Dediğim gibi garantisi de yok. Ben normal anjiyo dahi yapıp ufacık bir plak görsem bile kalp krizi riski olabiliyor. En önemli şey risk faktörlerini azaltıp hayatımıza devam etmek.
Yaşam kalitesini etkiler mi? Yani spor aktiviteyi kısıtlar mı? Veya bu tip bir şey etkiler mi? Yani işine gücüne mani bir durum var mı?
Bu şekilde ufak plaklar vesaire etkilemezler.
Ufak derken kasıt ne hocam? 5 milim, 10 milim mi?
Hocam şöyle, onlar radyo ölçüyorlar ama bizim için plan böyle milimetre mi falan değil de yüzde ne kadar damarı daraltıyor o önemli. %50'den az daraltan plaklar hayat kalitesini etkilemezler.
2 milim ama sağdan sola mı, yukarıdan aşağı mı gibi mi konuşmak?
Ya bunlar yani genelde uzunluğunu ölçerek muhtemelen.
Lümene doğru yayılmasını ölçüyor.
Evet, lümene doğru yayılmışsa genelde bize yüzde verir bunlar. Muhtemelen uzunluğunu falan ölçerek diyorlar. Genelde bunlar önemsiz plaklar ama risk faktörünü dediğim gibi her zaman azaltacağız.
Ama net bilgi şu, 2 milim ya da 10 milim önemli değil. Yüzde kaç darlar?
Yüzde.
Evet. BT anjiyo bunu söylüyor mu?
Söylüyor. Yüzdesini veriyor.
O iyi. O zaman
tabii,
güzel.
Tabii.
Hocam bir soru var ama muhtemelen siz aşinasınız. Siz belki biliyorsunuzdur. Gizli kalp krizi nedir? Evet. Belirtileri var mıdır? Nasıl anlaşılır?
Evet. Gizli kalp krizi şöyle. Bazı hastalarda, özellikle şeker hastalarında, özellikle yaşlılarda.
Sessiz.
sessiz, evet. Ha. Normalde biz göğüs ağrısında çok şiddetli veya bir derecede göğüs ağrısı hissederiz kalp krizinde. Gizli kalp krizi dediğimiz çok da fazla göğüs ağrısı hissetmeden hastanın kalp krizi geçirmesidir.
Sık görülen bir durum mudur?
Şöyle aslında gerçek gizli kalp krizi çok çok sık görülmez. Dediğim gibi bazı şeker hastalarında, ameliyat sonrası postoperatif hastalarda, çok yaşlı hastalarda görülebilir ama şimdi aslında halk arasında gizli kalp krizi dediğimiz bu bizim şu bahsettiğim gizli kalp krizi değil. Biz gizli kalp krizini şunlara biz de bazen mecburen hastalarımızın daha böyle kafasına canlandırması için söylüyoruz. Evet. Şimdi bir damar aniden tam tıkandığı zaman bunun muhakkak bir şekilde acile gelir işte. Çok göğüs ağrısı olur, biz EKG çekeriz. EKG'de bir takım bulgular olur. Ama damar tam tıkanmadığı zaman, tamamen tıkanmaya yol açabilecek bir yola girdiği zaman, işte o zaman hasta böyle biraz istirahat halinde göğüs ağrısı hisseder. EKG çekeriz. EKG'de çok bir şey çıkmaz. Ama troponin gibi kanda çıkan bir şeye baktığımız zaman, yani bir kan tahlili aldığımız zaman troponini yüksek görürüz. İşte biz bunu hastalara anlatmak için buna biz gizli kalp krizi diyoruz. Bu çok sık gördüğümüz bir şeydir gerçekten.
Peki her şey negatifken troponin çok yüksek.
Evet.
Bu kalp krizi mi şimdi?
Bu tamamen kalp krizi denemez. Yani 80-100 tane sebep var troponini yükselten. Bu basit bir pnömoni de olabilir. İşte ciddi bir aort diseksiyonu da olabilir. Pulmoner emboli de olabilir. Bunların hepsi troponini yükseltir. Çarpıntıdan, kalp yetmezliğinden vesaire her şeyden troponin yükselebilir. Bunu şeyle bir değerlendirmek lazım. Hastanın şikayetiyle, EKG'siyle, görüntüleme yöntemleriyle hepsiyle beraber değerlendirmek lazım.
Peki Şeref Hocam, şimdi öncelikle ben genel bir soru soruyormuş gibi yapayım ama derdim başka aslında. Laboratuvar parametrelerinin tek başına değerlendirilmesi. Benim evet. soracağım konu bu. Ama şimdi troponin dediniz ya, bizde acilde adet. Acilde bir hastamız başvuruyor bir şekilde. Dediniz ya, kalp ağrısı, göğüs ağrısı düşünün. 10 tane, 20 tane, 50 tane hastalık var. Biri kalp krizi, doğru. Evet. Bir ikisi önemli sebepler ama belki 50'nin 48'i önemsiz sebepler.
Evet.
Ama hiçbir hekim maalesef artık karşılıklı belki anlayışımız, sevgi, saygımız, güvenilirliğimiz birbirimize azaldı. Hekimler hasta haklı, hastalar haklı demiyorum. Ortada bir hata var. İlişki bozuk. Evet. Böyle olunca hekimler direkt kendini sağlama almak yolunu tercih ediyorlar. En ufak bir ihtimal varsa troponin isteyelim abi. Evet. Peki istediniz abicim. Troponin I, troponin I değil mi bakılan?
Troponin I, troponin testi şeyi aynı benim. I
peki troponin ne demek? Ne zaman endişe edelim? Yarın öbür gün ben eminim ki bugün artık hastalarımız çocuk yaş grubunda, çocuğun ateşi vardı hocam, bir hemogram CRP baktırıverdik biz diyor. E tamam, CRP üst sınırı belli. Eğer çok yüksekse kafadan antibiyotiyle başlıyor hastamız artık. Yarın öbür gün bu troponin de başına gelecek muhtemelen. Bu konuya bir girsek hocam. Önce troponin özelinde.
Evet. Önce ben şunu söylemek istiyorum. Bahsettiğiniz şey çok önemli. Hekimler arasında saygı kalmıyor ama bunun esas sebebi aslında eğitimin zayıflaması.
Hem hekimlerin eğitiminden hem hastaların eğitiminden.
Evet, yani aslında hekim sonuçta gerçekten bilmiyor. Yani kalp krizi ne demek? Troponine bakaraktan ben onu anlayabilirim sanıyor. Ama şunu bilmiyor bazı hekimlerimiz maalesef. Troponin yükselmeden de hasta kalp krizi geçirebilir. En azından ilk saatlerde, ilk birkaç saatte yükselmeyebilir.
Ve troponin yüksekse kalp krizi olmama ihtimali de çok fazla.
Kesinlikle çok fazla. Önce bunu bir açıklığa kavuşturmak lazım. İkincisi, troponin nedir? Troponin kalbin kasılma biriminin bir elemanıdır. Kalp krizinde veya başka bir sebeplerle kana salınır. Biz bunu kanda baktığımız zaman evet işte kalp krizi geçiriyorsun ya da geçirmiyorsun deriz. Tek başına troponin bir anlamı yoktur. Ama göğüs ağrısı olan bir hasta troponin yüksekse kalp krizi olabilir. Kalp ekosu çektik. Duvar hareket bozukluğu dediğimiz kalbin bir takım duvarları, işte ön duvar, arka duvar iyi kasılmıyorsa ve troponin yüksekse kalp krizi olabilir. Veya birkaç bunun gibi şeylerle beraber değerlendirmek lazım. Kesinlikle troponini tek başına değerlendirmemek lazım. Bazen biz de ayıramıyoruz. Troponin yüksek bir şekilde istenmiş. İşte hastanın şikayetleri müphem. Eko yapıyorsunuz, bir şey çıkmıyor. Maalesef kalp krizi mi değil mi olduğunu anlamak için anjiyoya kadar hastalar gidiyorlar. Bazıları bunların gerçekten kalp krizi çıkıyor. Damarı tıkalı çıkıyor. Bazıları da tamamen temiz çıkıyor damarları.
Ama troponini yüksek hastayı eve gönderemiyoruz anladığım
kadarıyla. Eve kesinlikle gönderemiyoruz. Bir detaylı araştırma yapmak gerekiyor.
Peki düşmesi kaç gün sürüyor aşağı yukarı hocam? Yani ne kadar takip
ediyor? Yani bu hastalığa göre ciddi kalp krizlerinde en az 2 hafta kadar kanla yüksek saptanabiliyor. Daha ufak kalp krizlerinde 1 hafta. İşte bazı durumlarda işte takotusu bokardiyumopa dediğimiz 3-5 günde yükselip düşebiliyor. Kalp zarı iltihabında miyokardit, perimiyokardit dediğimiz durumda daha kısa süreli yükselebiliyor. Yani 2 hafta kadar kanla yüksek kalabiliyor.
Peki rakam olarak bir şey söyleyebiliyor musunuz? Üst sınır şu ama şundan yukarısı anlamlıdır gibi.
Üst sınır şu an yüksek duyarlılıklı laboratuvarlara göre değişiyor. Her laboratuvar farklı çalışıyor ama genel olarak yüksek duyarlılıklı troponinde üst sınırımız 0.01 nanogram bölü mililitre.
Mesela bir yerine 2 çıksa çok anlamlı mı bu?
Yani 0.01 yerine 0.02 çıkarsa 2 kat yükselmiş demektir. Dedim ya, troponin tek başına değerlendiremiyoruz. Burada hastada 5 damarı tıkalı da çıkabilir. Veya troponini 50 kat, yani 10 kat artmıştır, damarları temiz de çıkabilir. Tek başına değerlendiremiyoruz.
Her koşulda mutlaka yanına muayene gerekir.
EKG, muayene.
Primer tetkikler gerekir.
Kesinlikle.
Tek başına yorumlamak doğru değildir.
Kesinlikle, evet.
Peki. Şimdi hocam, hastamız da zaten sonunda söyleyeceğim ama ben size soruyu gene direkt soruyorum. Eli ayağa batan kıymık vesairenin damarlarda ilerlemesi, kalbe gitmesi gibi bir şey var mıdır? Halk arasındaki bir söylenti midir?
Şimdi şöyle, el ayağa bir kıymık battığında kana mikrop karışabilir ve bu her hekimin bildiği bir şeydir. Kardiyolojiyle alakalı bir şey değildir. Sepsis dediğimiz, çok ilerlerse sepsis dediğimiz bir tabloya yol açabilir. Eğer böyle bir şey varsa ve kalp kapaklarında da bir romatizma varsa ya da işte az önce bahsettiğimiz kapakta çökme, şu bu gibi bir yatkınlık yapan durum varsa, infektif endokardit dediğimiz kalbin iç kapaklarında ve zarlarında bir iltihaplanmaya yol açabilir. Ama bu çok yani teorik bir şeydir. Olması muhtemel midir? Evet, muhtemeldir. Ama buradan daha önemli bir konuya geçebiliriz. Bu infektif endokardit, yani kalp kapakçıklarının iltihabı konusuna. Bu en çok diş çekimlerinden, diş tedavilerinden sonra olan bir durumdur. Hasta daha önce infektif endokardit geçirdiyse, kalbine metal kapak takıldıysa, biz buna protez kapak diyoruz. Veya doğuştan kalbi delik olup bir protez materyal kullanıldıysa bu kapağı, bu deliği kapatmak için. Bazı durumlarda, bu gibi durumlarda, bu 3-4 durumda kalp diş çekiminin öncesinde antibiyotik kullanmak gerekiyor. Yani bu işte kıymık batıp bu şekilde olma ihtimali az ama bu dediğim şey çok daha önemli. Yani hastada bir metal kapak varsa ve dişle alakalı bir tedavi olacaksa muhakkak antibiyotik
bunun
kullansın.
Bunun bir anlamı var.
Evet, böyle bir
yoksa
mesaj verelim.
Yoksa parmağı kıymık damar boyunca yürüyüp kalbe kadar.
Yani o teorik olarak evet, ama yani bir aspirin alıp ya da bir parasetamol tarzı bir ilaç alıp karaciğer yetmezliğine girip herkes ölebilir, biliyoruz. Ama olmuyor yani bu genelde. Bu
herkes
da öyle
içiyor.
Bir şey. Evet, herkes içiyor.
Peki hocam, yeri gelmişken sorudan devam edelim o zaman. Aspirine devam mı? Yani piyasa adını, jenerik adı kullanmış olduk gerçi ama
evet.
Etken madde üzerinden sizden bir yorum
evet,
bekliyorum.
Evet, asetil salisilik asit dediğimiz aspirin.
Kan sulandırıcılar.
Kan sulandırıcılar, ihtiyaç varsa, gerçekten indikasyonu varsa kullanmayı öneriyoruz. Çünkü bunlar çok masum ilaçlar değil. Kanama riski de var. Kanamadan da insan ölebiliyor.
Olayın mantığı şu mu hocam? Pıhtılaşmayla kalp krizi geçirme ihtimaliniz var. O yüzden evet. Kanınızın pıhtılaşma ihtimalini azaltalım.
Kesinlikle. Yarar zarar ilişkisini...
Soru geliyor hocam. Kirazı çok yesek olur mu?
Yok, olmaz. Yani aspirin kullanmanız gerekiyorsa kullanacaksınız.
Peki.
Kullanmanız gerekmiyorsa kullanmayacaksınız. Ama maalesef aspirin kullanımı konusunda gri alanımız çok. Mesela şeker hastasıyım, aspirin kullanayım mı? İşte biz bir takım skorlar geliştiriliyor. İşte skor riski %10'un üzerindeyse, 15'in üzerindeyse kullan. Böbrek yetmezliğin olup skorun bilmem neyin üzerindeyse kullan vesaire. Birkaç şeye göre karar veriyoruz. Ama net kullanması gerçekten gerekmeyen hastalarımız, belli bir hastalarımız var. Kullanması kesin gereken hastalarımız var. Bu da net. Gri alanları da birkaç bir şeye bakaraktan biz aşağı yukarı tahmin edip hastaya söylüyoruz.
Diyelim.
Ama hastalar asla ben aman şu yaşa geldim artık aspirin başlayayım. Eczacı bilmem ne amca söyledi, benim yakınım komşum şu kullanıyor diyerekten asla aspirine başlamasınlar. Ölümcül kanamalara yol açabilir.
Peki kullanılırken normalde her gün bir tane kullanılıyor.
Evet.
Ama ya senin durumun orta karar, 3 günde bir kullan diye bir uygulama var mı?
Böyle bir uygulama yok.
Ameliyattan önce mutlaka bunu doktora bildirmemiz gerekiyor. Ameliyat vesaire olmamız gerekiyorsa.
Evet. Buradan çok önemli mesaj verelim. Eğer bir kalp damarlarınız tıkalıysa, bir stent takıldıysa, bypass olduysanız hemen hemen hiçbir ameliyattan önce aspirini kesmemek gerekiyor. Bu mide ameliyatı da olsa, safra kesesi ameliyatı da olsa.
Kanama olacaksa da olsun. Biz
olacaksa da sonuçta doktorlarımız ona göre tedavisini yapacaklar. Ona göre kan durdurucu işlemler yapacaklar. Ha, çok ciddi bir beyin kanaması geçirdiyse elbette keseceğiz. Çok ciddi bir omuriliği zedelendiyse belki elbette keseceğiz ama genel olarak birçok ameliyattan önce aspirini kesmemek gerekiyor. Maalesef bazen hastalar endoskopiden önce bile, bazen hasta geliyorlar stent takmışız. Bir haftadır aspirini kullanmıyorum diyor.
Bir hafta kullanmadığında anında tıkanır mı?
Anında tıkanabilir. Aniden kalp krizi geçirebilir. Aniden ölebilir.
Bir günü bile mi affetmiyor yani?
Yani Aspirin kullanırken de böyle bir ihtimal var. Hı hı. Aspirin kullanmayınca bu ihtimal artıyor. Dolayısıyla soruyoruz yani nasıl kesersin, neden kessin? Diyor ki sekreter hanım, randevu veren sekreter hanım aspirin kullanıyorsan kes dedi, ben de kestim diyor.
Bu sekreter niye böyle bir şey yapıyor mesela?
Çünkü yani bilmiyor, yani sekreter dediğimiz tıp okumamış birisi. Yani aman dikkat edelim, kalp hastasıysanız, stent takıldıysa vesaire, bypass olduysanız aman aspirini doktora söylemeden kesmeyelim. Ve bir kardiyolog da hemen hemen çoğu zaman asla kesmeyin diyecektir size. %99 böyle olacaktır. Aklımız olsun.
Aspirin kullanma konusunda eğilimli olacağız başlamışsak eğer.
Evet, endikasyonumuz varsa, kullanmamız gerekiyorsa kullanacağız, kesmeyeceğiz.
Peki bir de biraz daha pahalı olan örnekler var bu grupla ilgili. Onların kullanımları hakkında ne diyorsunuz hocam?
Onları şöyle bir stent taktıktan sonra hastaya duruma göre ortalama bir yıl beraber kullanıyoruz. Bazı durumlarda aspirinin yerine onu da kullanıyoruz. Onlar biraz
üstünlüğü
daha...
ne?
Yani üstünlüğü çok gösterilmemiş açıkçası. Böyle birkaç tane çalışma var ama hani bazılarına böyle ufak tefek üstünlükleri çıkmış ama genel olarak bir üstünlüğü yok diyebiliriz.
Takip gerektirmeden kullanılıyor galiba. Kanama zaman bakma, PT'de bakma.
Tabii o şekilde bir takip gerekmiyor.
O böyle bir üstünlük var ama diye.
Yok, aspirine de gerekmiyor böyle bir şey.
Takip gerektiren hastalarımız Kumadin kullananlar.
Tabii Kumadin kullananlar.
Da gerekiyor.
Kumadin kullananlar da gerekiyor. Yani aspirinin eş değeri olan clopidogrel, prasugrel, ticagrelor dediğimiz hastalarda bir takip yok. Ama Kumadin konusuna gelecek olursak belki sormak istediğiniz oydu. Bir ritim bozukluğu var. Kumadin kullanıyor hasta. Yeni kuşak ilaçlarımız çıktı. Bunlar da böyle ayda bir gideyim INR baktırayım vesaire yok. Ama onlarda da böbrek fonksiyonlarını yakından takip etmek gerekiyor. Protez kapağınız varsa veya kalp binizde romatizmal kapak hastalığı varsa kullanamıyorsunuz. Onların birkaç tane böyle kriteri var kullanmamak için.
Neticede hekimimiz karar verecek.
Kesinlikle.
Bu işe. Komşum kullanmış, bana da fayda eder demek yok.
Asla böyle bir şey yapmayacağız.
Peki çok teşekkür ediyoruz Şeref Hocam.
Rica ederim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programında bu haftaki program konuğumuz Doçent Doktor Şeref Kul idi. Kendisiyle sizden gelen kardiyoloji sorularını yanıtlamaya çalıştık. Hocam teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Kalın sağlıcakla.